Başkent gündeminin nabzı bu programda atıyor. İç ve dış politikadaki gelişmeler, kulislere yansıyan özel bilgiler, gazeteci İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nda masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
Sayın dinleyiciler, bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da bizi takip edebilir, dinleyebilirsiniz. Bu hafta en çok gençler konuşuldu. Gençlerin nesi konuşuldu? Gençlerin kredileri gündemdeydi. Yani kredi almışlardı öğrenciyken, sonra onları ödemeleri gerekiyordu. Fakat karşılarına garip bir şey çıktı. Yani diyelim ki toplam 30-40 bin lira kredi almış bir genç üniversite okurken, şimdi öde dedikleri rakam 120 bin, 150 bin, 160 bin, neredeyse 200 bine yaklaşan boyutta karşılarına çıkıyor. Şimdi bu ödemeleri mümkün olmayan rakamlar. Peki bu nasıl çözülecekti? Bunun üzerine çok tartışıldı. İşte siyasi partiler bu konuyu gündeme getirdi. Gençler, Türkiye Gençlik Birliği eylemleri yaptı ve dedi ki bunun faizlerini silin, biz ana parayı ödeyelim dediler. Gerçekten de tefeci faiziydi bunlar. Yani böyle bir şey, gerçi adı faiz değildi bunların. Bir hesaplama yapılmıştı, enflasyona endekslenmişti falan ama sonuç ortada. Yani 30-40 bin lira 150-200 bine kadar yükseliyorsa eğer, bunun adı tefeci faizi, adına ne derseniz deyin. Neyse, Bakanlar Kurulu pazartesi günü akşam bu konuyu sonuçlandırdı ve öğrencilerin, Kredi Yurtlar Kurumu'nun faizlerini sildi. Bundan sonra öğrenciler sadece ana parayı ödeyecekler ve bu borçlarından kurtulacaklar. Şimdi bu noktaya geldi. Yine bir başka konu, çok tartıştık, yani çok da sıkıntı çektik, Covid salgını. Vaka sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Çevremizde çok sayıda Covid'li var. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Sağlık Bakanı'na sordular, bir takım önler getirecek misiniz? Avrupa'da işte bazı yeni kurallar getiriliyor, siz ne düşünüyorsunuz diye. Sağlık Bakanı yeni bir kural getirmeyeceğini söyledi. Herkes konuyu, hastalığı tanıyor. İşte aşımız var, ilacımız var. Ek bir önleme gerek duymuyoruz dedi. Ancak geçen yılda benzer sıkıntılar yaşamıştık. Turizm sezonu sonuna kadar her şey güllük gülistanlıktı. Turizm sezonu bitti. Ondan sonra Türkiye ciddi bir şekilde önlem almak zorunda kalmıştı. Bu yılda aynısı olur mu? Bilemiyorum. Örneğin ben kendim 2 yıldan fazla bu pandemi çıkalı beri Covid'den korunmayı başarmıştım. Ama sonunda yakalandım. Şu anda o nedenle karantina altında Skype üzerinden yayın yapmak zorunda kaldım. Evet. Bugün tabii bir sürü konumuz var. Kimle konuşacağız? Kimle bu konuları tartışacağız? Genelkurmay İstihbarat Başkanı Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin. Sayın Pekin, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Sayın Pekin'le aslında Amerika Temsilciler Meclisi'nin F-16 satışı ile ilgili olarak aldığı kararları konuşacaktık. Ancak şu anda tüm dünyanın gözü Tahran'da. İsterseniz efendim önce oradan başlayalım.
Tabii.
Şimdi hangi ortamda bu Tahran zirvesi gerçekleşti? Bir anlamda Astana süreci zirvesi. Astana süreci, evet. Artık bitti, evet. Falan deniliyordu. Artık işlemiyor deniliyordu. Tam bu görüşler tartışılırken birdenbire, zaten sırada Tahran'daydı, İran'daydı. Evet. Liderler Tahran'da bir araya geldiler. Şu anda ikili görüşmeler, evet, yapılıyor. İşte reisiyle Erdoğan görüştü, Putin'le reisi görüştü. Her iki lider Hamane'yle dini liderle görüştüler. Biraz sonra da bu işler bittikten sonra Putin-Erdoğan görüşmesi var. Bu saatte oldu mu, olacak mı, tam şu anda bilemiyoruz tabii. Arkasından da bütün dünyanın beklediği üçlü zirve var. Nasıl değerlendirdiniz evet. efendim bu zirveyi? Biraz sürpriz olmadı mı?
Yani şöyle söyleyeyim. Bu tabii bu zirve çok önemli bir zirve. Bir defa bu şey konusundan sonra özellikle Ukrayna-Rusya savaşından sonra sanki Suriye bir kenara atılmış. İşte Astana herkes her kafadan bir ses çıkıyor. Astana süreci yokmuş ya da zayıflamış gibi bir durum oldu. Bu zirveyle beraber herhalde Astana formatı, Astana konusu tekrar gündeme geldi. Tekrar sıcaklığına kavuştu. Çünkü bunun anlamı şu. Biz Rusya, Türkiye ve İran olarak Irak, Suriye'deyiz. Bu bölgedeyiz ve bizim bu bölge bizden soruluyor. Dolayısıyla buradaki faaliyetlerimizi devam edeceğiz. Buraya kimse karışmasın diye açık ve net olarak bir niyet beyan ediyor bu zirveyle beraber. Ve sadece Suriye konusu değil, Suriye ile beraber bölgedeki genel hatlarıyla özellikle de bu biliyorsunuz Biden'ın ziyaretinden sonra da oldu bu zirve. O bakımdan da çok büyük bir anlam var. Biden işte İsrail ile görüştü, Suudi Arabistan'da görüştü falan. Ondan sonra da oldu ve dolayısıyla hem bizim için hem İran için hem de Rusya için çok önemli bir zirve. Ve mümkün olduğu kadar Suriye'de ve Irak'ta özellikle de Suriye'de taraflar birbirleriyle koordine hareket etmek durumundalar. Oradaki düzeni kendi aleyhlerine bozmamak istiyorlar. Ve bu maksatta da hatta sanırım bu ikili görüşmelerden sonra arkadan üçlü görüşme belki bu sırada da şey var. Suriye'nin Dışişleri Bakanı var. O da şu anda Tahran'da benim bildiğim kadarıyla.
Evet.
Herhalde.
Orada efendim biraz önce Tahran'la görüştüm. Oradakiler evet. de onun orada olduğunu söylüyor. İrna ve Sputnik'te bu konuda haber yayınladı.
Ekiple gitmişler. Rusya'ya bir ekiple gitti. Türkiye de oraya bir ekiple gitti. İran zaten bir ekiple katılıyor. Büyük ihtimalle Suriye Dışişleri Bakanı da orada ekibiyle beraber. Belki bu konuda bir görüşme yapılabilir. İran'la diğerleriyle heyetlerle yani heyet başkanları olmasa bile heyetlerle görüşme yapılabilir. Ben bu bakımdan önemsiyorum ve bu tabii aynı zamanda hem Türkiye'nin Suriye konusundaki, Irak konusundaki hem de diğer ülkelerin politikalarını yani Rusya'nın ve İran'ın politikalarını tekrar belirlemesine ne yöne gidecekle o yana doğru doğrultulmasına çok önemli hizmet edecek, çok önemli bir zirve olduğunu değerlendiriyorum ben bu zirvenin. Bu zirveyle beraber yeniden canlandırılıyor Astana süreci. Ve biraz evvel söyledim, gerçekten de Astana süreci vasıtasıyla tekrar Türkiye, Rusya ve İran, belki Suriye'yi de, Irak'ı da yanlarına almak süreciyle bu bölgede yapılacak bir harekatın, bu bölgeyle ilgili alınacak tasarrufların, bu bölgede önümüzdeki dönemde görülecek olan gelişmelerin bir şeyini hesabını yapıyorlar ve nasıl hareket edecekleri konusunda bir ortak fikir beyan ediyorlar. Bu bakımdan ben çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Bu aynı zamanda hem İsrail'e hem bölgede gözü olan ya da bölgede gücü olan Amerika dahil olmak üzere diğer devletlere bir şey diye değerlendiriyorum. Ne diyelim bir gözdağı ya da bir gelişme diye değerlendiriyorum. Bunun arkasından tabii aynı şeyi bu arada burada Türkiye bunu toparlayabilirse eğer bu üç ülke Suriye ile beraber bu işi toparlayabilirse bu bizim hem Kıbrıs'ta hem Doğu Akdeniz'de hem de Ege'de çok yararımıza olacak bir konu. Rusya'yla da ilişkilerimiz böyle gelişmiş olacak. Yani Türkiye bir taraftan NATO içerisinde işte bu işleri yaparken öbür taraftan da bölgesinin düzenlenmesi konusunda Rusya ile İran'la işbirliği yapacak diye değerlendiriyorum. Bu arada unutmayalım İran'ın başka problemleri de var. Yani bu nükleer yeteneklerin kazanılması konusuyla ilgili görüşmeler devam ediyor bu konuyla ilgili. Bu da çok önemli. İran da buradan güç alacak. Rusya da buradan şeyden güç alacak. Dolayısıyla Türkiye'nin de gerçekten güçlenerek buradan çıkacağını değerlendiriyorum. Umarım iyi bir yani zirveden sonra Suriye'de içerisine alan önemli bir açıklama yapılır diye değerlendiriyorum.
Efendim Erdoğan reisi görüşmesi oldu. Daha sonra basın toplantısı yapıldı. Bu basın toplantısında reisinin ve Erdoğan'ın görüş açıklamalarından öne çıkan birkaç başlık var. Mesela reisi dedi ki komşularla işbirliğinin geliştirmesi politikasını öne alacağız dedi. Bu son derece önemli. Güvenlik alanda işbirliği dedi ki bu bizim için de son derece önemli. Zaten İran'la özellikle teröre karşı mücadelede önemli mesafeler almış bulunuyoruz. Doğru. Her ne kadar bunu provoke etmek isteyenler olsa da burada belli bir işbirliği var. Ki İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile biz bir görüşmemizde İran'la ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar iyidir. Sürekli temas halindeyiz demişti ve bu konuda eleştirileri yanıtlamıştı. Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgusu yapıldı. Bu da çok önemli. Çünkü bu konuda bir güvensizlik var ülkeler arasında. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü şu anda çeşitli ülkeler belli yerlerde etkin olabilirler ama Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması noktasında vurgu yapıldı. Savunma sanayinde işbirliği konusu var. Bu da son derece önemli. Ama Astana sürecini ayağa kaldıracağız dedi Erdoğan. Bu bence en önemlilerinden birisi de Astana önemli sürecinin bu, ayağa kaldırılması ki bu sizin de belirttiğiniz her şeyi kapsıyor. Ne dersiniz bu başlıklara?
Yani şöyle söyleyeyim ben bir defa öncelikle şunu yapayım. Yani bu başlar uygun başlar. Yani komşusal ilişkilerin geliştirilmesi çok önemli. Çünkü bu araya zaman zaman bu ilişkiler konusunda farklı provokasyonlar yapılıyor. Aynı şekilde terör ve mücadele konusu çok önemli. Dikkat ederseniz işte İran'ın terör örgütünü desteklediği konusunda böyle bir takım provokasyonlar yapılıyor. Bir takım şeyler çıkartılıyor. Söylentiler çıkartılıyor Türkiye arasında, Türkiye'yle arayı bozmak için. Bu bakımdan çok önemli. Biliyorsunuz İran'ın çok önemli bölgede şeyleri var. Birlikleri ya da çok önemli bir faaliyeti var. O faaliyetlerden bir tanesinde işte İran devrim muhafızları yapıyor. Biliyorsunuz devrim muhafızlarını Amerika Birleşik Devletleri şey olarak görüyor, terör örgütü olarak görüyor. Bütün bunlara karşı İran'ın da güçlenmeye ihtiyacı var. Yani İsrail bölgede İran'ı, Türkiye'yi yani Türkiye'de görüşüyor ama Türkiye'yi Rusya'yı karşısına alacak şekilde bir hatta Suriye'de olmak üzere bir bu İbrahim anlaşmaları yaptılar vesaire falan. Bu tarafta tabii buna karşılık cevap verilmesi gerekiyor. Evet İran'la Suriye'yle görüştü ama sonuçta İran Rusya'yla ve Türkiye'yle görüştü. Yani sadece olay demek ki bu şey anlaşması Astana anlaşması, Astana zirvesi artık sadece Suriye sorunu değil, bölgedeki sorunları da kapsayacak şekilde bir belki de şeye dönüşecek, farklı bir ittifaka dönüşecek. Bu da aklıma geliyor bazı zaman zaman. Yani gerçekten önemli bir konu, önemli bir şey ittifak olabilir ya da işte bir görüşme platformu olabilir, yeni bir platform olur ama bu platform sadece Suriye'yi değil, bütün bölgedeki faaliyetleri yani İran'ı da, Irak'ı da, işte şeyi de, Suriye'yi de, Türkiye'yi de, Türkiye'nin bu bölgedeki sorunlarını da içe alacak şekilde önemli bir faaliyet olur diye değerlendiriyorum. Çünkü olay her geçen gün artıyor. Şimdi dünyadaki ekonomik faaliyetler ülkelerin işbirliği yapmaları gerekiyor. Dünyadaki petrol sıkıntısı, doğalgaz sıkıntısı, işte şeyden Rusya'nın kesmesi ya da Rusya'dan almama konusuyla ilgili bu sefer şey başlatıyor. İran'ın bölgeye girmesine çalışıyor. Bu taraftan Azerbaycan devreye giriyor. Avrupalılar tarafından Azerbaycan'ın alınan gazın ikincisine çıkartılması. Bütün bunlar bir ortak çalışmaya gerektiriyor. Şimdi Azerbaycan tek başına bir ülke değil. Azerbaycan Kafkaslar'da Rusya var yanında. Ermenistan var, diğerleri var. Dolayısıyla Azerbaycan bu hareketi aynı zamanda Azerbaycan'ın İsrail'le ilişkileri var. Yani çok karmaşık. Dolayısıyla bu Astana süreci bence bölgede, bizim Orta Doğu bölgesinde özellikle de İran, Suriye, Irak, Türkiye'nin güneyi dahil olmak üzere hatta şey de dahil buna Doğu Akdeniz kısmına dahil olmak üzere bana göre önemli bir platform olmaya doğru gidiyor. Yani eğer bunu gerçekten önemli bir platform yaparlarsa Bu aynı zamanda bir denge unsuru olacak bölgede. Yani hem ABD'nin kurmaya çalıştığı, bu İbrahim anlaşmalarıyla kurmaya çalıştığı sisteme, hem dışarıdan müdahalelere karşı bir denge sistemi olacak. Ve dolayısıyla Rusya, Türkiye ve İran birbirine karşı kullanılmayacak. Kullanılmaması gerekir diye değerlendiriyorum. Bu konuda da çok önemli bir anlaşma yapılabilir diye değerlendiriyorum. Eğer bu konuları, büyük ihtimalle bu konular üçlü zirveden sonra açıklanacaktır diye düşünüyorum ben. Böyle baktığımızda gerçekten çok önemli bir aşamadayız. Çok önemli bir şeydeyiz. Eşikteyiz diye düşünüyorum.
Efendim şimdi zaten bölge ülkelerinin bölge sorunlarına el koyması hep başarı getirdi. İşte Irak'ın kuzeyinde bir ikinci İsrail kurulmaya çalışılıyordu. Bölge ülkeleri beraber hareket edince engellediler. Terör koridoru dediğimiz ABD-İsrail koridoru diye de adlandırılan Türkiye-Suriye sınırında bir koridor açma olayı yine Rusya, İran, Türkiye, Suriye işbirliğiyle engellendi. Mesela bizim o Barış Pınarı efendim ve diğer harekatlarımızda Suriye hava sahası Türk uçaklarına açıldı. Yani bu
da hem Barış Pınarı'nın hem şeyde Zeytin Dalı harekatında hem de şeyde diğer ne diyelim
Cerablus bölgesinde yapılan Fırat Kalkanı harekatında.
Fırat Kalkanı harekatında açıldı, doğru.
Yani bu Dağlık Karabağ'da da aynı şey oldu. Yani 30 yıllık işgal yine Rusya, İran, Türkiye, Azerbaycan işbirliği sayesinde gerçekleşti. Yani bölge ülkeleri sorunlara dışarıdan kimseyi sokmayıp kendi aralarında çözüm getirmeye çalışınca başarılı sonuçlar alınıyor. Yani dışarıdan gelen bizi birbirimize düşürüyor. Biz olaya müdahale ettiğimiz zaman zaten sorunlar çözülüyor.
İsmet Bey, büyük ihtimalle bu konu artık yavaş yavaş daha gün yüzüne çıkmaya başladı. Gerçekten bölge çok karışık. Yani Türkiye, anlaşılıyor ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi bu bölgeye girmesi konusunda önlediğim set çekiyor. O nasıl anlaşılıyor? Yani bu nasıl önlenebilir? Ancak Irak'la, yani İran'la, Suriye'yle, Türkiye, Rusya'yla birlikte olursa bu şekilde önlenebilir. Yani bir denge unsuru olur ve Amerika Birleşik Devletleri o bölgede bir garnizon devletçiği kurma konusunda geri adım atır. Başka türlü geri adım attıramazsınız. Yani lafla sözle falan değil. Yani karşıda bir güç olması lazım.
Güç olması güç de lazım.
Bütün Orta Doğu'yu etkileyen bir güç olması lazım. Evet, Orta Doğu'yu etkileyen güç ne demek? Bu komşuların, biraz evvel sizin söylediğiniz, bölge ülkelerinin sorunların çözümünde işbirliği yapması demek. O takdirde Amerika Birleşik Devletleri kesinlikle düşündüğü garnizon devletçiliğini kurma konusunda ya zamana yayar, daha geriye iter ya da onları ortada bırakır. Yani ikisinden birisi, üçünden, dördünden birisi olur bu iş.
Haklısınız, o proje 1986 galiba değil mi efendim? Taft projesi, Taft planı deniyordu. Yani dört ülkeyi bölmek ve orada bir Amerikan, yani yeni bir İsrail devleti kurmak diye planlanmıştı. Yani 86 aradan geçmiş neredeyse 35 yıl ama plan hala yürürlükte. Yani fırsat bulsalar o işleri yapacaklar.
Gene yaparlar, yani gene fırsat verse Türkiye. Fırsat vermemesi için bir defa kesinlikle Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğünün sağlanması lazım. Yani bu savaşın bir an evvel bitmesi gerekiyor. Ve Suriye aynı şekilde Irak, yani oraları toparlayabilirsek, Irak merkezi yönetimi, İran, Suriye merkezi yönetimi, Türkiye, Rusya, buraları toparlayabilirsek, yani büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri o amaçladığı hedeflerin hiçbirine ulaşamaz. Ama konuşmamız lazım.
Evet.
Konuşmamız lazım. Tahran'da ve yine birbirimize güvenmemiz lazım yani.
Evet. En büyük sorun da güven galiba.
Evet, güven tabii. En önemli konu. Evet. Yani şimdi farklı davranıyor. İşte Türkiye mesela bir operasyon yapıyor. Evet, kendi güvenliği için, ama operasyon yaptığı zaman Suriye'yi karşısınıza alıyorsunuz. Suriye diyor ki, o zaman benim topraklarıma giriyorsun. Benim halkımı yönetmeye çalışıyorsun. Bu konu İran ve tarafından da, Rusya tarafından da farklı görünmeye çalışıyor. Halbuki Türkiye'nin amacı güvenliği sağlamak. Yani o zaman başka formüller bulmamız lazım güvenliği sağlamak için. Yani
Şam yönetimiyle işbirliği yapacağız o zaman.
yapmak
Başka bir
gibi.
formülü var mı bunun?
Var formül şu, Suriyeli yapacağız. Suriye işbirliği yapacağız. Yani Suriye'yle görüşeceğiz,
Tabii
diğerleriyle
canım,
görüşeceğiz,
yani bunun
işbirliği
başka yolu
yapacağız.
yok yani.
Yani
Efendim, tam oraya
ortak menfaatlerimiz
gelmişken.
neyse ortaya koyacağız
Evet.
bunları. Orada masa üzerinde CSK karşı bak sen böyle yaptığın zaman ben bunu böyle algılıyorum. O zaman ortak bir Astana süreci içerisinde belki ortak bir mekanizma da kurulabilir İsmet Bey. Yani
Evet.
bu umarım Astana süreci dilenir böylece ve ortak bir mekanizma da kurulur. Bu mekanizma hem barışı sağlar, hem güvenliği sağlar, hem ortak güvenliği sağlar, ortak barışı sağlar. Yani böyle bir şey yapılabilir. Yani çok da iyi olur. Belki böylece 3 veya 4 devlet burada çok rahatlıkla sorunlarını yani dışarıdan işte 10 bin kilometre, 15 bin kilometre ileriden gelen unsurlarla şey yapma, oralara güvenmeye çalışmazlar. Şeydeki unsurlar da Suriye'deki diğer unsurlar da yani Kürt vatandaşlarımız olsun, diğer şeyler olsun işte ezildiler ve diğerleri bütün bunlar da gözleri Amerika'da, Avrupa'da olmaz. Yani bizi gelin kurtarın falan gibi böyle şeylerle olmaz. Bu işi böyle etmemiz lazım. Yani bu işin bu yolu bu, işbirliği.
Evet. Efendim, tam bu konuya gelmişken buraya yayına girmeden önce Tahran'daki arkadaşlarla görüştüm. Bir de İranlılarla da görüştüm. Bir dörtlü görüşme çabasından söz ettiler. Yani dörtlü zirve
Evet.
dedikleri de şu. Orada Dışişleri Bakanı var. Türkiye Dışişleri Bakanı var. İşte İran Dışişleri Bakanı var. Suriye Dışişleri Bakanı
Doğru.
biraz önce siz de belirttiniz. Faysal Miktat
Evet.
da orada. Rusya'dan yetkililer orada. Yani bir Suriye Dışişleri Bakanı'nın da katılacağı bir dörtlü zirve konuşuluyor.
Olabilir.
Bilmiyoruz, başarabilirler mi, başaramazlar mı? Yani bu dört
Yani
ülkenin
olabilir
dışişleri bakanları bir
çünkü
masaya
bu
gelseler,
konuda şey
tabii bu
vardı diyorsun
zirvenin
değil
en
mi?
önemli sürprizi herhalde bu olur.
Olur. Biliyorsunuz şey var daha var. Yani bundan bir hafta evvel falan Suriye Dışişleri Bakanı değil de onların güvenlikten sorumlu şeyleri vardı. Sorunları vardı. Güvenlik teşkilatının başındaki adam Suriye'nin. Onun Türkiye ile görüştüğü, İran'la görüştüğü söylendi. Bu tip
Evet.
söylentiler çıktı. Yani bu konuda aslında bu sadece birkaç gün yapılan bir daha evveli de var. Yani aylar
Tabii
evveldir
üzerinde
bu konuya
çalışılmış gibi
çalışılıyor.
gözüküyor.
Efendim?
Üzerinde çalışılmış gibi gözüküyor. Değilse yani
Evet
Faysal
çalışıldı tabii
Miktat'ı oraya
çalışıldı.
Tahran'a niye çağırsınlar eş zamanlı
Çalışıldı.
olarak? Demek ki bir olanak doğdu gibi gözüküyor. Tabii
Bence de
bunu
yani
engellenir mi engellenmez mi bilemiyoruz ama en azından bir ihtimal var. Belki
engellenmez aslında üzerine bakarsak yani Türkiye şöyle düşünürse yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bize burada yapacağı herhangi bir şey yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri burada yani hedeflerinden vazgeçmiyor. Grubu almış, senin kurtarıcın benim diyor. O grubu almış. Öbür ezilerek gitti, senin kurtarıcın benim diyor. Onları da almış. Yani neyi kurtaracak, kimden kurtaracak ne? Yani bölge halkı,
evet.
bölge devletleri bir araya gelecekler ve sorun neyse onlar çözecekler. Yoksa dışarıdan gelenler sadece silah, tesisat, malzeme veriyor. Ve insanları savaştırıyor. Ya da işte İdlib'de olduğu gibi şeyleri destekliyor. O bölgedeki teröristleri destekliyor. Aşırı şeyleri, radikalleri destekliyorlar. Yani bunların yapacağı bu. Bundan daha fazlası yok. Yoksa ülke her geçen gün, yani biz de dahil olmak üzere, ülkeler yavaş yavaş ekonomik olarak sıkıntıya giriyorlar. Sorunları var. Yani
Evet.
önümüzde kıtlık var, su sorunu var, başka sorunlar var. Onun için güvenlik sorununun yani en azından bu güvenlik sorununun bir an önce halledilmesi lazım ki ondan sonra işte su güvenliğinin, yiyecek güvenliğinin, diğer güvenlik sorunlarının halledilmesi gerekiyor. Yani sonuçta bu güvenlik sorunları devam ettiği sürece biz zor durumda kalıyoruz. Nasıl zor durumda kalıyoruz? Açlık olduğu zaman göç başlıyor. Su konusu olduğu zaman bu sefer su konusunda çalışmalar başlayacak. Yani önümüzde çok önemli bir şey var. Böyle bilmediğimiz gri bir dönem var. O dönemi
Evet.
atlatmanın yolu bir yani Astana sürecinden yakaladığımız bu süreçten geçiyor ve bu sürecin yaratacağı yeni mekanizmadan geçiyor. Umarım belki de Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bir mekanizma da yaratılabilir.
Evet.
Yani dörtlü bir mekanizma da yaratılabilir.
Evet. Yani bütün sorunların arkasında sanki bölge ülkeleri yok aslında. Başka ülkelerinin çıkarları var ve onlar bölge ülkelerinde
Evet.
sürekli sorun yaratarak sorunu çözeceğim evet. diye geliyorlar. Ve
maalesef,
aslında sorunları
maalesef,
daha karmaşık hale
maalesef.
Getiriyorlar.
Maalesef.
Efendim ana konuya dönecek olursak biliyorsunuz F-16'lar meselesi var. Ben ona F-16 havucu diyorum. Temsilciler Meclisi'nde bir yasa çıkardı, bir karar tasarısı geçti ve bazı koşullar getirdi. Yani Türkiye'ye F-16 satarız ama ABD ulusal çıkarlarına aykırı kullanmayacak, Yunanistan hava sahasını ihlal etmeyecek gibi. Ne dersiniz böyle bir şeye?
Yani bir defa şu var, Amerikan ulusal çıkarları nedir? Yani nedir mesela Türkiye'de Suriye'nin güneyinde ya da işte Fırat'ın kuzey doğusunda bir garnizon devleti kurmak Türkiye'ye karşı olursa Türkiye buna bu Amerikan çıkarlarına aykırı mıdır? Türkiye müdahale ederse. Mesela Yunanistan'ın
aykırı çünkü kara gücünü
Yunanistan'ın aleyhine kullanılmayacak. Peki Yunanistan adaları silahlandırıyor. Ne yapacağız o zaman? Ya da Yunanistan hangi hava sahası? Yunanistan diyor ki benim adalarımın 6 mil kara sığı var, 10 mil hava sahası var diye. Hangi hava sahası? Yani böyle bir şey olur mu? İşte 152 tane ada var şu anda. Belki bu miktar daha da artar. Yani aidiyeti Yunanistan'a verilmeyen. Bu adalar büyük bir kısmı Türkiye'ye. Bunların hava sahası üzerinden geçtiği zaman Yunan hava sahası mı ihlal ediliyor? Yani bu şart kabul edilemez. Yani böyle bir şey olmaz. Yani bu şart bir devletin, bağımsız bir devlete hakarettir. Bağımsız bir devletin şeyini yani halkını aşağılamaktır. Bağımsız bir devletin hükümetini aşağılamaktır. Yani bana göre böyle bir şeyin akla bile getirilmemesi lazım. Yani bunu zamanında Almanlar yaptılar. Biliyorsunuz biz tam 80'li yıllarda Leopard tanklarını kullanıyorduk Güneydoğu'da. Tuttular bizim tanklarımızı şeye kullanamazsınız diye. Kürtlere karşı ya da PKK'ya karşı kullanamazsınız diye şey yaptılar. Bize ambargo koydular. Zaman zaman bunlar yapıyor. Yani o zaman bana göre o zaman bizim F-16'ları almamıza gerek yok. Yani böyle bir şart koyuyorlarsa yani biz F-16'lar olmayınca ölmeyiz. Yani tedbir alırız ona göre. Başka yerden de bulabiliriz.
Ya, dünyada var birçok yerde var. Rusların uçakları var, sular var.
Her yerden alabiliriz efendim. Her yerde
var uçak yani.
Elimizdekileri de kullanırız. Yani bu konuda hiç kimsenin...
Kendi uçağımız zaten
yani,
yapmak üzereyiz.
Ne demek? Eğer bakın şunu söyleyeyim ben. F-16'lar aslında bizim ihtiyacımız kadar Amerika'nın da ihtiyacı. Amerika bu bölgede güçlü bir hava kuvveti istiyor. Yani neden sonra güçlü olacak? İsrail'den sonra güçlü olacak bir hava kuvveti istiyor. İsrail'le aynı ölçüde bir hava kuvveti istemiyor. Zaten F-35'leri bize vermemeleri nedenlerinden bir tanesi budur. Asıl nedenlerinden bir tanesi şeyin üstünlüğünü, hava savunma üstünlüğünü, hava kuvvetleri üstünlüğünü muhafaza etmektir İsrail'in. Birincisi bu. İkincisi yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi zayıflatırsa kendi zayıflar. NATO'nun o kadar önem verdiği NATO'nun Güneydoğu kanadı zayıflar. Yani bu kadar açık. Zaten ki bizden çok kendileri istiyorlar. Biz paramızı da alacağız uçağa. Zaten bu bölgede Türkiye'nin dışarıdan gelecek bir saldırıya karşı kendi hava savunmasını uçaklarla yapması Amerika'nın işine gelir. Yani biz şimdi hem Amerika'nın işine gelen bir şey yapıyoruz, hem Amerika'ya para ödüyoruz. Yani kendi paramızla uçak alıyoruz, hem Amerika'ya para ödüyoruz, hem Amerika'ya güçlendiriyoruz, NATO'yu güçlendiriyoruz. Hem de üstelik bir de Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Amerikan çıkarlarına aykırı olmasın, aykırı kullanılmasın. Yunan hava sahasını Yunanistan'a karşı kullanılmasın. Yani efendim başka bir emirleri var mı acaba? Oturalım konuşalım.
Sayın Pekin bir de biraz önce sözünü ettiniz. Doğu Akdeniz'de sıkıntı var. İşte Yunanistan'daki üsler evet. meselesi var. Cumhurbaşkanı dedi ki bunları dedi başkasına karşı kuruyorlarmış dedi. Yemezler dedi. Yani
Evet, doğru
Girit
söylüyorsun.
Adası'ndaki üsleri genişletiyorlar. Yani bir anlamda şu anda NATO'nun güçlenmesi demek Türkiye tehdidin de güçlenmesi anlamına gelmiyor mu? Genişlemesi ya
Geliyor
da
tabii.
Türkiye tehdidi de
Yani
genişletmiyor mu?
şöyle geliyor. Şöyle geliyor. Yani Yunanistan'ın gücü belli.
Evet.
Yunanistan, bakın Yunanistan yani Türkiye'ye bir kara harekat falan yapmasın bana göre mümkün değil. Ama
Değil.
Yunanistan dışarıdan yardım almak suretiyle, geçmişte olmuş bunlar. Yani işte meşhur şeylerimiz var. Şeylerimizin donanmamızın yandığı, yakıldığı, ortaklaşa yakıldığı dönemler var. Oralara baktığımız zaman Navarin gibi, oralara baktığımız zaman bunlar Batı'nın desteğiyle Türk donanmasını yakmışlar. Ya da Batı'nın desteğiyle aldıkları Averof gemisiyle bütün Balkan Savaşı'nda bizim donanmamızın olmamasından istifade ederek bütün adaları tek tek ele geçirmişler. Yani bunlara baktığımız zaman bunlar var. Ama asıl sorun şu. Sizin önünüze bir güç koyuyor Amerika Birleşik Devletleri. Diyor ki yaptığı şeyler de senaryolar da böyle. Ben Ege Denizi'nde Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri'ni Yunanistan'la beraber ima edeceğim diyor. Hedefi bu. Yani ona göre
Evet,
ayarlıyor
evet.
şeyi. Güç projeksiyonunu. Gücünü ona göre ayarlıyor. Ve bu işi yapıyor. Amacı bu. Tabii Yunanistan'ı güçlendirmek, o bölgeyi güçlendirmek suretiyle sizi donanmasız, çünkü önünüze bir tehdit çıkacak. Yarın bir gün şeye başladığınız zaman, Kıbrıs'la ilgili bir konuya başladığınız zaman ya da Doğu Akdeniz'le ilgili işte araştırmaya başladığınız zaman önünüze Yunan Hava Kuvvetleri'ni, Yunan Deniz Kuvvetleri'ni çıkaracaklar. Nerede
Çıktı
çıkaracaklar? Sizin Deniz
zaten çıktı.
Kuvvetleriniz nerede?
İsrail
Hava
Amerika
Kuvvetleriniz nerede?
eksenli
Gölcük.
tatbikatlar yaptılar.
Deniz Kuvvetleriniz Gölcük'te. Hava
Evet.
Kuvvetleriniz de belli yerlerde. Dolayısıyla yedek parça vermeyerek, bilmem ne vermeyerek sizi zayıflatmaya çalışıyorlar. Ve asıl amaçları bu. Yani o ortaya koydukları Yunanistan'a karşı olmasın, ondan sonra Amerikan menfaatlerine karşı olmasın olayında yani ben bunun altına imza atacak Türk devlet yetkisini sanmıyorum aslında. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hiç kimse böyle bir şeyin altına imza atmaz. Yani
Peki
biz
efendim bu
bunu...
şeyden mesela aralarında güvenlik ve dış politika kurulu üyeleri falan da var. Kararda diyor Türkiye'ye satılamaz demiyor. F-16 alacağız diye neredeyse bayram edenler var. Onlara ne diyorsunuz?
Ya ben yani böyle bir şey olabilir mi? Yani F-16 ne pahasına olursa olsun F-16 niye alalım ki? Niye alalım? Yani biz
Evet.
niye Amerika'nın planlarını, Amerika'nın yapmak istediklerini kolaylaştıralım? Bizim
Evet.
hedefimiz belli. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti etrafı denizlerle çevrili, mavi vatanı var. Hem karasını, hem havasını, hem de mavi vatanını koruyacak tedbir alacak. Bu tedbirler de belli. Allah'a çok şükür şu anda da şeylerimiz, yani komutanlarımız, işte bu savunma ile ilgilenenler bu konuda neler yapılması gerektiğini de biliyorlar. Neler olması gerektiğini de biliyorlar. Yani ne lazım. Ama tutup da illa Amerikan uçağı olsun, illa bak Amerikan gemilerini yavaş yavaş bitiriyor. Bitecek Amerikan gemileri. Sırf
Evet.
MİLGEM'den olacak Allah kısmet ederse. Denizaltılarımız da yerli denizaltı olacak. Bitecek yani Almanya'nın ve Amerika'nın Türk Deniz Kuvvetleri'ndeki şeyi bu baskısı bitecek. Şimdi Hava Kuvvetleri için ille de F-16. Evet tamam verirlerse verirler. Kendileri de eğer gerçekten müttefikse Türkiye'nin güçlenmesini istemeleri lazım. Ha, müttefik değillerse, Türkiye'nin parçalanma hesapları varsa, Türkiye'yi bir hedef olarak görüyorsa, Türkiye'yi masaya koymuşlarsa yani yemek olarak menüde Türkiye varsa o zaman biz niye bu işi kolaylaştıralım? Kendi paramızla bu milletin alın teriyle kazandığı paralarla niye Amerika'ya hizmet edelim? Niye Amerikan silah sanayini geliştirelim? Niye uçak sanayini geliştirelim? Ya da üstelik onu geliştirdiğimiz gibi bir de biz bunu aldık ama kusura bakmayın biz buralarda kullanmayacağız. Hiç merak etmeyin mi diyeceğiz yani adamlara? Böyle bir şey olabilir
Belki
mi?
fotoğraf
Türkiye'de
çektirmek
hiç
için
kimse buna
kullanabiliriz.
şey veremez. Yani adamlar bilmiyorlar mı bizim Ege'de Amerika biliyor. Her şeyi biliyorlar. Her şeyi bakın adaları biliyorlar. Adaların hava sahasının 10 mil olduğunu biliyorlar. Amerika Rus şeyin Yunanistan'ın bunu 12 mile çıkarmaya çalıştığını biliyorlar. Karasularının, Doğu Akdeniz'i, her şeyi biliyorlar. Bilmedikleri şey yok. Bilmedikleri şey Türkiye'nin gücü. Yani Türkiye'yi nasıl zayıflatabiliriz? Nasıl öyle bir güç dengesi yapalım ki Türkiye savaşmadan Kıbrıs'ı teslim etsin? Savaşmadan öyle bir güç dengesi yapalım ki Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçsin. Ege'deki haklarından vazgeçsin. İstedikleri budur. İstedikleri budur. Yani bunu da vermeye bana göre kim olursa olsun hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ister Cumhurbaşkanı olsun, başka bir şey olsun, vermeye yetkili değildir diye değerlendiriyorum.
Efendim, biraz önce Biden'ın bu Tahran zirvesinin, Biden'ın Orta Doğu gezi ziyaretinin hemen arkasına rastladığına dikkat çekmiştiniz. Evet. Biden'ın Orta Doğu gezisi sizce başarılı oldu mu? Yani bunu şunun için soruyorum. Gerek Veliaht Prens Salman'la ilişkileri, gerekse özellikle ziyaret sırasında yaptığı bir açıklama var, ortak açıklamada. Orta Doğu'da, evet, Rusya ve Çin'e boş alan bırakmayacağız lafı. Belki de ziyaretin özeti, evet, bu cümlede yatıyor. Nasıl değerlendirdiniz? Başarılı oldu mu sizce?
Yani ben başarılı olduğunu sanmıyorum. Çünkü Orta Doğu'daki ülkeler, yani ona şey de dahil, Suudi Arabistan da dahil, Çin'le işbirliği yapıyorlar. Yapmak durumdalar, geliştirmek durumdalar. Yani bir defa bunu açık ve net olarak söyleyelim. Avrupa'ya da aynı şey yaptı. Yani Avrupa'ya da mesela, Avrupa'ya da Çin'le ilişkileri kesilmesi konusunda. Halbuki Avrupa boğazına kadar Çin'le ticarete gömülmüş vaziyette. Burada da görmedi. Yani o burada açık alan bırakacak. Yani ne yapacak? Mesela şeyi, Hindistan'la Çin'i karşı karşıya getiriyor. Ama tam tersi oluyor şu anda. Hindistan'la Çin, evet, kendi aralarında şu anda birçok görüşme yapıyorlar. Yani büyük ihtimalle çok daha farklı olacak. Mesela Pakistan'a çıkıyor. Şeyden çıkmasının nedeni buydu. Apar topar. Afganistan'dan çıkmasının nedeni buydu. Apar topar çıkıp işte ondan sonra bu yeni bir şey yapmaktı bölgede. Ama onu da beceremediler. Mesela şeyi, Afganistan'ı Birleşik Arap Emirlikleri'ne lanse ettiler. O havaalanları onlar işleyecekler gibi. Ama bana göre ne Körfez ülkeleri, yani biliyorsunuz o 9 kişilik bir Körfez heyetiyle de görüştü. 9 kişilik, evet, bir, evet, Körfez heyetinin liderleriyle de görüştü. Bana göre başarılı olduğunu sanmıyorum. Ben Selman'ın aynı fikirde olduğunu sanmıyorum. Zaten Selman'la aralarında çok soğuk rüzgarlar esti. Yani her ne kadar sonuçta Selman şunu söylüyor. Yani beni kral olarak tanıyacaksınız diyor. Ve tanıyorlar yani. Kral naibi, yani bir gün kral olacak, kral olarak tanıyacaklar, Suudi Arabistan kral olarak, hesabı o. Ama bana göre o düşündüğünüz konu, yani Çin'in ve Çin'e bölgede yer olmaması konusunu halledemezler. Çünkü Çin'in çok büyük yatırım var bölgede, bir yol bir kuşak kütlesi dahil olmak için. Onların hepsi belli alanlara gidiyor ve her geçen günde yatırımları artıyor Çin'in. Bu konuda Türkiye'nin de çok dikkatli olması lazım. Yani bence mesela yarın bir gün Çin konusunu Türkiye şeyde kullanabilir, Kıbrıs'ta kullanabilir, Doğu Akdeniz'de kullanabilir. Kıbrıs konusunda birlikte hareket edebilir şeyle, Çin'le, Çin'in desteğini alabilir. O bakımdan amaç eğer şeyse, yani Çin'i ve Rusya'yı ekarte edip bölgede tamamen kendi gücünü koymaksa, Amerika'nın böyle bir gücü yok artık.
Yani, evet. Zaten efendim şöyle, biz
böyle bir gücü yok.
Evet, biz gazeteciler bazı olaylara çok dikkat ederiz. Örneğin Biden'ın Suudi Arabistan'da karşılanmasıyla Putin'in Suudi, evet, Arabistan'daki karşılanması karşı.
Çok farklı.
Evet, onları bir karşılaştırıyoruz. Putin'e yapılan muamele çok daha yüksek düzeyde ve çok daha farklı. Biden'a biraz daha alt düzeyde bir karşılama töreni hazırlandığını görüyoruz. Bu da diplomaside tabii bir mesaj içeriyor. Yine gerek Rusya gerekse Çin'e karşı tavır almaya zorladı onları. Mesela Suudi Arabistan'dan sızdırılan bilgiler var. Mesela bir Suudi Arabistan yetkilisi, isim vermiyor, üst düzey yetkili diye tanımadılar, açıklama yapıyor. Diyor ki Rusya ile ilişkilerimiz tarihi en üst düzeyde, en verimli, en iyi noktada diyor. Mesela bu tür açıklamalar yapıyor. Çin'le ki Amerika'nın 3 katı petrol ithal ediyor. Çin'le yuan üzerinden, doğru, yani doları devre dışı bırakan bir ticareti üzerine
tartışıyorlar. Evet, şu anda evet, doğru. Yuan şey üzerinden, riyal üzerinden galiba.
Evet, rimbit. Riyal, rimbit, şey, yuan üzerinden. Evet. Yani yerel para birimleriyle, evet, diyelim.
Yerel
böyle
para
bir ticaret yani gidiyor. En çarpıcısı da...
Ya bunları önleyemezler İsmet Bey. Yani bu konu, evet, çünkü güvenleri kalmadı. Yani adam bir bakıyorsun pat diye diyor, senin buradaki mallarına el koydum, sen şunu yaptın diyor. Yani bu 1, 2, 3, 5 adamın ya da parana el koydum diyor, dondurdum paranı diyor. Yani bu az buz para değil ki, 1 trilyondan bahsediyoruz, 500-600 milyar dolardan bahsediyoruz. Aynı şeyi, evet, bu tarafa da yaptı. İstediği adamı yargılamaya çalışıyor. Alıp götürmeye
İşkiye
çalışıyor.
İşkiye hukuku.
Yani şeyde anlatmış o Ebu Garip hapishanesinde, siz de bunları yaptınız falan diye.
Evet, Selman, evet, en çarpıcı olan olaylardan birisi de o. Prens Selman'a Kaşıkçı, evet, olayı konusunda uyarınca onlar da bu, evet, konuyu gündeme getirmişler.
Onlar da farkındalar, yani şunun farkındalar. Amerika'nın eskisi kadar güçlü olmadığını. İkincisi, evet, Amerika'nın kendilerini yalnız bırakacağını. İkide bir de şeylerine, paralarına el koyduklarını. Sadece silah satmak, para kazanmak amacıyla bunların yanına gittiklerini. Yani eğer sorun buysa çok rahatlıkla. Çünkü yani Türkiye'nin sadece bu şeyle değil, Astana sürecinde değil, diğer gruplarla da yani çok iyi geçinmesi lazım. Yani hatta Suudi Arabistan'da şeyle de İran'la da arayı bulması lazım. Yani bunları yapabilirsek rahatlıkla onların belki nasıl şeyde Katar'da belirli bir ölçüde Katar'ın işgal edilmesine ya da Katar'a yönelik bir şey yapılmasında, askeri darbe yapılmasını önledi Türkiye. Aynı şeyleri burada da yapabilir. Burada da ağırlığını koymak suretiyle bunları yapabilir. İşte bunları yaptığı zaman Amerikan silahlarını kullandığınızda gelip size sorarlar. Yani Amerikan menfaatine arkaya ediyorsunuz falan gibilerden. Ya da işte böyle bir şey yapıyorsun, o zaman ben senin F-16 yedek parçalarını keserim, şunu keserim diyebilirler. Amerika'nın menfaatleri bunlar. Ama bizim menfaatlerimiz değil. Dolayısıyla Türkiye'nin artık bu işi bitirmesi lazım. Yani bu işten yavaş yavaş dönüp şeye doğru, farklı silah, yani milli silahını yapıncaya kadar, milli muharip uçağını yapıncaya kadar farklı arayışlarda olması lazım. Ve bu konu, işte bu konuda eğer bunu yapabilirsek Amerika yavaş yavaş ne olduğunu anlar. Şeyde Irak, Suriye'nin kuzeydoğusunda bir garnizon devleti kurmanın kendine ne mal olacağını da anlar.
Evet.
Yani bunu bunu yapamaz. Yani bunu böyle göster. Yani illa savaşmak şart değil ama bunu güç projeksiyonlarıyla, belli dengelerle yaparsanız, belli yerlerde denge unsuru oluşturursanız, ister istemez Amerika Birleşik Devletleri size bu konuda sizin isteklerinizi bir bölümünü yerine getirmek zorunda kalır.
Efendim, şimdi bir Ukrayna krizi yaşadık. Rusya özel bir harekat düzenledi Ukrayna'ya karşı. Bu harekatta işte 4 aya galiba yaklaştı. Bu süre zarfında televizyonlarda bir sürü yayınlar yapıldı. Bir takım işler oldu. Amerika bir anlamda Avrupa'yı peşine, kuyruğuna takmayı başarır gibi oldu. İlk görünüşte de başardı.
Yani fakat, görünüşte başardı da birkaç ay sonra ne olacağını bilemiyoruz. Kış geldi.
Ben de ona gelmek istiyorum. Yani biz, Türkiye medyası da ne yazık ki kötü bir sınav verdi. Biz Birinci Körfez Savaşı'nı yaşamışız. Yaşımız müsait, yani dinleyicilerimizden yaşı müsait olanlar da bilirler. Hani meşhur bir Karabatak kuşları vardı, petrole bulanmış. Onunla savaş bitti. Ancak o görüntülerin 10 gün önce Fransa kıyılarında batan bir tankerin yarattığı kirlilik olduğunu, doğru, biz savaş bittikten sonra öğrendik. Yine 2003'ten sonra Irak işgal edilirken de bir ton yalanlar vardı. İşte kitle imha silahlarından söz edildi. Savaş bitti, bir gram bile bulunmadı. Şimdi benzer yalanlar hep Ukrayna'da da karşılaştık. Öyle şeyler oldu ki bir süre sonra işte Rusya yeniliyor tantanasını başlattılar. Hatta haritaların başına geçip Rusya nasıl yenildiğini anlatanlar oldu. Zelenski'yi kahraman ilan edenler oldu. Daha sonra işin rengi anlaşıldı. Bu sefer aynı adamlar Rusya doktrinini, savaşı nasıl kazandığını anlatmaya başladılar. Yani böyle bir şey var. Avrupa'nın kuyruğuna, pardon, Amerika'nın kuyruğuna takılan liderler var bu arada. Kimdi bunlar?
Maalesef. İşte
Boris Johnson'du. Belki bu operasyonu yürütenler ekibin başındaydı. Macron'du, Scholz'du falan. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman Boris Johnson istifa etti. Macron parlamento çoğunluğunu kaybetti. Scholz istifa edecek mi etmeyecek mi tartışmaları giderek arttı. İşte İtalya Başbakanı istifa etti, Cumhurbaşkanı kabul etmedi. Nereye gidiyor sizce? Evet. Yaklaşık bir 6 dakika süremiz var efendim.
Yani şöyle söyleyeyim, şöyle gidiyor. Bir defa Avrupa Birliği göründüğü gibi birlik değil. Yani çünkü sonuçta vatandaşın istekleri var, vatandaşın istekleri yerine getirilmiyor. Yani bu tamamen Amerika'nın zorlamasıyla, Amerika'nın kuklalarının, yani işte Johnson da Amerika'nın kuklasıydı, şey de öyleydi, Draghi de öyleydi, ondan sonra şey de öyle, Almanya'daki Schulz da öyle. Yani dolayısıyla bunların
özellikle artık... Özellikle de koalisyon ortağı Yeşiller, tam Amerika'nın yanında.
Evet, Yeşiller Amerika'nın adamı zaten, tam yani evet. İsmi gibi değil yani, ismi Yeşil.
Almanya'daki en etkili, Amerika'nın en etkili olduğu parti.
Şimdi bunların hepsi Amerikan isteklerine göre ayarlıyorlardı ve bugünkü durumu öyle getirdiler. Yani Rusya'yı o durumu onlar düşürdü. Yani Rusya'yı oraya saldırtmaya çalıştılar Amerikan isteğiyle ve birlik bir beraberlik olacak diye değerlendirdiler. NATO'yu genişletme vesaire falan. Bu NATO'nun genişlemesinden de çok fazla bir şey çıkmayacak. Yani bir defa onu da söyleyelim şeyle ilgili. Bu artık bu işi halk bu adamları istemiyor. Ve büyük ihtimalle bu politika değişecek. Belki yavaş yavaş şeye yönelik Avrupa komutanlığına yönelik bir şey konacak. Yeni bir sistem ortaya çıkacak. Rusya'yla yeniden, yani Rusya'yı da içine alan bir Avrupa güvenlik mimarisi belki ortaya çıkacak. İngiltere buna tamamen karşı. Amerika da tamamen karşı. Çünkü onlar biliyorlar ki Avrupa'yı Rusya içine alan bir Avrupa güvenlik mimarisi ortaya çıkarsa onların ne İngiltere'nin ne de şeyin Avrupa'da yeri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ne de Transatlantik İttifakı'nın. Yani bir defa ben önümüzdeki dönemde önemli gelişmeler bekliyorum. Bütün Avrupa hükümetlerinde önemli iktidar değişiklikleri olacak diye değerlendiriyorum. Zaten başladı yavaş yavaş olmaya. Ve böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin çok güvendiği, Avrupa'da birlik, beraberlik vesaire falan, evet olabilir bu ama Amerika'yı dışlayacak şekilde olacak. Amerika Birleşik Devletleri bana göre dışlanacak ve istediği gibi hareket edemeyecek, geçmişte olduğu gibi, daha evvel yaptığı gibi. Yani bu biraz şeye dönüyor. Bir olay yaptılar, bir olay meydana getirdiler. O meydana gelen olay Amerika Birleşik Devletleri'nin başlangıçta sizin de belirttiğiniz gibi işine yarar gibi bir şey oldu. Yani NATO'nun bütünleşmesi, Rusya'nın tek başına kalması falan gibi. Ama durum öyle değil. Durum bir ülkelere dahil olmak üzere, bunun içerisinde Çin de var, Hindistan da var. Bunlar da dahil olmak üzere herkes bu olayı görüyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin keyfine göre kendi ülkelerini idare etmesini, kendi keyiflerine, kendi çıkarlarına göre kendi ülkelerini yönetmelerini istemiyorlar. Bu iş Almanya'da da var. Yani orada da Schulz'a karşı büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde büyük bir patlama olacak gibi gözüküyor. Yani İngiltere'de zaten oldu. Diğer ülkelerde de var. Ve bana göre artık yavaş yavaş biraz daha barışçı bir döneme doğru girmek durumdalar. Çünkü dünya gerçekten hem nükleer silahlara karşı, çok hassas durumda ve nükleer silahların kullanılması gündemde. Bakmayın siz, yani Rusların nükleer silahların kullanılması vesairesi falan gibi laflara. Asıl Rusların nükleer silah kullanmasını isteyen Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bir nükleer silah alsın ki biz de ona karşılık verelim ve dolayısıyla bir sorunu ortadan kaldıralım. Bu konuda Rusya çok dikkatli davranıyor. Yani çok daha dikkatli davranıyor. Bana bu şeyi anlatırlarken savaş başladıktan sonra işte Rusya yeniliyor. Ukrayna yakında tarz tarz yapacak falan diye dedim ki bu dedim bir şey bir Hollywood senaryosudur dedim. Yani gerçekten Hollywood senaryosu. Yani evet. Güçler belli. Yani iki tarafa koyun. Kaynaklar belli, güçler belli, kazandıkları paralar belli, ürettikleri gayri safi milli hasıla var. Yani ürettikleri her şey belli. Bu ortamda öyle çıkıp da bu iş şeyle yürümüyor ki. Yani tank yürüyorsa madasa ihtiyacı var. Bilmem ne yürüyorsa, uçak uçuyorsa uçak benzinine ihtiyaç var. Yani düştüğü zaman yeni uçağa ihtiyaç var. Şimdi bunu üretemeyen birisinin üreten birisiyle savaşması mümkün değil yani.
Onun için, şimdi mesela ekonomik kriz var.
Konuştular ama
bütün Avrupa'yı.
Evet. Yani ben şunu söylüyorum. Avrupa Birliği değil. Avrupa yeni baştan aklını başına toparlamaya çalışıyor. Bu işaretler onlar bana göre. Yani şu istifalar vesaire falan yeni baştan şeyi sağlayacak, ekonomik bütünlüğü sağlayacak, ekonominin sürekliliğini sağlayacak, bu tedarik zincirindeki kopmaları önleyecek ve etrafta çok önemli bir şey de var. Yani küreselcilerle ulusalcılar arasında da bir savaş var. O da devam ediyor bir taraftan. Küreselcilerin artık bu işi kaybettiklerini değerlendiriyorum. Yani büyük ölçüde küreselciler bu işin sonuna yaklaştılar. Yani bütün her şeyi berbat ettiler ama sonuna yaklaştılar. Şimdi asıl sorun ulus devlet içerisinde bundan sonra da böyle şeylerle dış mihraklarlar ya da küreselcilerle ilişkide olan, küresel marketle ilişkide olanlarla yerel marketler arasında, yerel üretim arasında şey başlayacak, savaş başlayacak. Belki onlar da yavaş yavaş başlamış olabilir. Dolayısıyla yepyeni bir düzene doğru gidiyoruz. Yani açık ve net olarak şunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönem belki biraz sancılı olabilir. Ama dünya savaşmadan bu düzeni bu fakir milletler, az gelişmiş milletler lehine çevirmek durumunda. Aksi takdirde o çok daha kötü olabilir. Yani çok daha büyük bir yıkımla karşı karşıya kalabilir diye değerlendiriyorum.
Evet. Efendim son bir dakikamız. Bir iki cümleyle Biden dönem sonunu getirebilir mi?
Ben getireceğini
çünkü Amerika'nın kendi
zaten
sorunu çok
yani
büyük.
İşine baktığımız zaman yani son dönemde Biden'a baktığımız zaman şunu görüyoruz. Amerika'nın çok büyük sorunları var. Bir defa onları halledemiyor. İkincisi Biden'ın düşüşü vesaire zayıfları şunlar bunlar. Özellikle oradaki gruplar tarafından belki de demokratlar tarafından gündeme getiriliyor. Ve Biden'ın değişmesi isteniyor. Yani ben Biden'ın bu durumda hatta şeyi de %38'e inip düşmüş desteği de. Buna baktığımız evet. Zaman Biden'ın şeyi getirebileceğini sanmıyorum. Dönem sonunu getirebileceğini sanmıyorum. Bir de rahatsız da zaten. Belki ona karşı bir şey yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Yani biliyorsunuz Sayın Ecevit'e neler yaptılar. Yani Sayın Ecevit hastaneye yatırdılar. Adamcağız hastaneye yatarken hanımı tarafından kaçırıldı. Toparlandı. Aynı şey Biden için de yapılabilir.
Evet. Efendim konu çok ama süremiz ne yazık ki doldu.
Estağfurullah.
O nedenle
estağfurullah.
Yani dünyada yepyeni bir döneme giriliyor. Dünya dengeleri değişiyor.
Evet.
Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı özel harekat sonrası Batı'nın izlediği politikalar bir anlamda kendi ayağına kurşun sıkma gibi bir sonuç doğurdu. Bu daha da büyüyecek. Dolar her ne kadar şu anda yükseliyorsa da.
Hiç umdukları sonuca ulaşamayacaklar yani hiç.
Evet. Dolar yükseliyorsa
yani Amerika Birleşik Devletleri yeni düzen yani mevcut düzeni devam ettirmeye çalışırken Amerika Birleşik Devletleri yepyeni bir düzenle karşı karşıya kalıyor şimdi.
Evet. Yani ha bu yenilgiyi gönüllü mü kabul edecek? Rahmetli Erbakan'ın deyişiyle kanlı mı kabul edecek? Kansız mı kabul edecek?
Evet.
Herhalde önümüzdeki günlerde bunu tartışacağız.
Evet,
programımızın sonuna geldik. Efendim çok teşekkürler.
Sağ olun.
Bir parça
ben
çalıyoruz ve onunla veda ediyoruz. Esmeralda.
Esmeralda, vamos a bailar. Que yo canto lailo lailo, baila bailame mi esmeralda. Quiero vivir para ti. dulce voz. Esmeralda, vamos a bailar.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler bu programda masaya yatırılıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik, Radyo Sputnik'in Ankara stüdyosunda özel konuklarla mikrofon başına geçiyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te.